Ayrım 21.
Ben de kedi oluşumun gereğini yerine getirmekten başka bir şey yapmıyordum. Murgis'in yorumu Ernest'i duraklattı. Murgis, Ernest'in en sevdiği Nietzsche düsturuna göre haklı değil miydi? Kimsen o ol. Murgis haklı değil miydi? O yalnızca kedilik potansiyelini yerine getirmiyor muydu? Bir zamanlar ünlü bir filozof vardı diye başladı Ernest. Yani bilge adam veya düşünür. Filozofun ne olduğunu biliyorum diye ters bir şekilde araya girdi kedi. İlk hayatlarımdan birinde Freiburg'da yaşıyordum ve Martin Heidegger'in evine gece ziyaretlerine gidiyordum. Heidegger'i tanıyor musun diye sordu Ernest şaşkınlıkla. Hayır hayır, Heidegger'in kedisini. Zanipte'yi. Ne kediydi ama, ateşliydi. Sisa da ateşliydi ama Zanipte'ye göre hiçbir şeydi. Çok hayat önceydi ama onu elde etmek için güçlü Alman kedilerinden oluşan bir orduyla savaşmam gerektiğini çok iyi hatırlıyorum. Zanip de kızıştığı zaman erkek kediler ta Mörburg'dan geliyorlardı. Ah ne günlerdi o günler. Şey, sözlerimi bitirmeme izin ver Murgis. Ernest dikkatinin dağılmamasına çalışıyordu. Benim düşündüğüm ünlü filozof, o da Almandı, kişinin olduğu şey olması, takdir edilmiş alın yazısını veya potansiyelini yerine getirmesi gerektiğini söylerdi hep. Bu tam olarak senin yaptığın şey değil mi? Temel kedeliğini yerine getiriyordun sen. Suç bunun neresinde? Ernest'in ilk sözlerine itiraz etmek için ağzını açtı ama Ernest'in kendisiyle aynı fikirde olduğunu fark edince ağzını kapattı. Diliyle kendini temizlemeye başladı. Bununla birlikte diye devam etti Ernest, burada problemli bir ikilem var. Temel çıkar çatışması ki Clara da tam olarak aynı şeyi yapıyordu, yani kendisi oluyordu. O dünyadaki hiçbir şeyle kedisinin doyurulması, korunması ve bakımı ile ilgilendiği gibi ilgilenmiyordu. O yalnızca Sisa'yı korumak ve güvende tutmak istiyordu. Bu yüzden Clara'nın hareketleri de kendi temel sevecen yapısını yerine getirmenin hizmetindeydi. Hah dedi alayla Murgis. Clara'nın çok güçlü bir adam olan sahibim Kovacs'la çiftleşmeye yanaşmadığını biliyor muydun? Sırf Clara erkeklerden nefret ettiği için Sisa'nın da ettiğini varsaydı. Bu yüzden de burada bir ikilem yok. Clara Sisa için değil, Sisa'nın isteğiyle ilgili yanılsamasına uygun hareket etti. İnan bana Sisa kızıştığı zaman beni arzuluyordu. Clara'nın bizi birbirimizden ayırması anlatılamaz bir zulümdü. Ama Clara kedisinin hayatı için endişe ediyordu. Sisa'nın pek çok tehlikeli yarası vardı. Yara mı? Yara mı? Yalnızca birkaç tırmık. Erkek kediler dişinin gözünü korkutur ve boyun eğdirir. Biz bu şekilde kur yaparız. Kedi krallığı böyledir. Biz kedileriz. Clara ya da sen kimsin ki kediliği yargılıyor ve kınıyorsunuz? Ernest geri çekildi. Buradan bir yere varamam diye düşündü. Başka bir yol denedi. Murgis birkaç dakika önce Artemis ve Clara'nın aynı olduğunu ve bu yüzden Clara'yı kovalamaya devam ettiğini söyledin. Benim burnum yalan söylemez. Daha önceki hayatlarından birinde öldüğün zaman başka bir hayata girmeden önce bir süre ölü olarak kaldın mı? Yalnızca bir an için. Sonra bir başka hayata yeniden doğdum. Nasıl olduğunu sorma. Kedilerin bile bilmediği bazı şeyler var. Peki öyle bile olsa, önce bir hayatta olduğunu, sonra bu hayatının bittiğini ve başka bir hayata girdiğinden eminsin, doğru mu? Evet, evet bitir artık şunu diye homurdandı Murgis. Bütün dokuz hayatlılar gibi onun da önemsiz anlamsal tartışmalar için çok az sabrı vardı. Ama Artemis ve Clara bir süre için aynı dönemde yaşayıp birbirleriyle konuştuklarına göre, Artemis ve Clara nasıl farklı hayatlardaki iki insan olabilir ki? Bu olanaksız. Burnunu sorgulamak istemiyorum ama belki iki kadın arasındaki genetik bağı algılıyorsundur. Murgis dev pençesini yalayıp ıslaklığıyla yüzünü temizleyip kendini süslemeye devam ederken sessizce Ernest'in yorumunu düşündü. Yalnızca düşünüyordum Murgis. Biz insanların yalnızca tek bir hayat yaşadığını bilmemen olası mı? Nasıl bu kadar emin olabilirsin ki? Şey, biz buna inanıyoruz ve önemli olan da bu değil mi? Belki pek çok hayatınız var ve siz bilmiyorsunuz. Sen diğer hayatlarını hatırladığını söylüyorsun. Biz hatırlamıyoruz. Eğer yeni hayatlarımız varsa ve eskileri hatırlamıyorsak, o halde bu hayatın, şu anda var olan ben, şu anda burada olan bilinçlilik hali yok olacağı anlamına gelir. Konuya gel, konuya gel diye kükredi canavar. Bitir artık sözlerini. Tanrım, ne kadar çok konuşuyor, konuşuyor, konuşuyorsun. Konuşu ki, intikamın harika şekilde etkiliydi. İyi bir intikamdı. Clara'nın tek hayatının geri kalanını mahvetti. Büyük acı içinde yaşadı ve onun tek suçu senin dokuz hayatından birini almaktı. Senin dokuz hayatından birine karşılık onun tek hayatı. Bana kalırsa borç birden fazla kez ödenmiş, intikamın tamamlanmış, hesap temizlenmiş, yanlış tamir edilmiş. Bu ikna edici ifadesinden son derecede hoşnut olan Ernest arkasına yaslandı. Hayır diye tısladı Mörcis öfkeyle bakıp güçlü kuyruğuyla yeri döverken. Hayır, tamamlanmadı. Tamamlanmadı. Yanlış tamir edilmedi. İntikam devam edecek. Edecek. Üstelik bu hayatın gidişinden memnunum. Ernest kendine geri çekilme izni vermedi. Bir iki dakikalığına düşündü. İkinci defa derin bir soluk alıp başka bir açıdan tekrar başladı. Hayatının gidişinden memnun olduğunu söyledin. Bana hayatından söz eder misin? Tipik bir günün nasıl geçiyor? Ernest'in sakin tavırları öfkeyle bakmayı bırakıp arka bacakları üstüne oturan Murgis'i rahatlatmış gibiydi. Sakin bir şekilde cevap verdi. Benim günüm mü? Olaysız. Hayatımın çoğunu hatırlamıyorum. Bütün gün ne yapıyorsun? Bekliyorum. Bir rüya tarafından çağrılana kadar bekliyorum. Ya rüyalar arasında? Söyledim ya, bekliyorum. Hepsi bu mu? Ve senin hayatın bu Murgis, öyle mi? Memnun musun? Murgis başını salladı. Alternatifi düşününce diyerek zarif bir şekilde döndü, karnını temizlemeye başladı. Alternatif mi? Yani yaşamamak mı? Dokuzuncu hayat sonuncusudur. Ve bu hayatın sonsuza kadar devam etmesini istiyorsun. Sen istemez misin? Herkes istemez mi? Murgis söylediklerindeki tutarsızlık beni etkiledi. Kediler oldukça mantıklı yaratıklardır. Bazen çok hızlı kararlar vermemiz yüzünden bu pek takdir edilemiyor. Tutarsızlık da burada işte. Dokuzuncu hayatının devam etmesini istiyorsun ama aslında dokuzuncu hayatını yaşamıyorsun. Yalnızca askıya alınmış bir canlılık durumunda var oluyorsun. Dokuzuncu hayatımı yaşamıyor muyum? Kendin söyledin, bekliyorsun. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Ünlü bir psikolog bir keresinde bazı insanların ölüm borcundan korktukları için hayat kredisini reddettiklerini söylemişti. Ne anlama geliyor bu? Açık konuş dedi, karnını yalamayı bırakıp oturan Murgis. Ölümden o kadar çok korkuyorsun ki hayata girmekten çekiniyorsun anlamına geliyor. Sanki hayatını kullanıp bitirmekten korkuyorsun. Birkaç dakika önce bana kediliğin temel noktasını öğrettiğini hatırlıyor musun? Söyle bana Murgis, şimdi savunduğun bölge neresi? Savaştığın erkek kediler nerede? Boyun eğdirdiğin şehvetli, inleyen dişiler nerede ve neden diye sordu Ernest her sözcüğü vurgulayarak. Senin bütün o değerli Murgis spermlerinin kullanılmadan ziyan olmasına izin veriyorsun. Ernest konuşurken Murgis'in başı biraz daha öne doğru eğildi. Sonra biraz kederli bir şekilde sordu Ernest'a. Ve senin yalnızca bir hayatın var. Ne kadarını yaşadın? Yarısını geçtim. Buna nasıl dayanabiliyorsun? Ernest birden keskin bir üzüntü sancısı hissetti. Uzanıp Çin yemeğinin peçetelerinden birini alıp gözlerini kuruladı. Acı verdiğim için özür dilerim dedim Ernest beklenmedik bir yumuşaklıkla. Hiç de değil. Hazırlıklıydım. Konuşmamızın bu yola girmesi kaçınılmazdı dedi Ernest. Nasıl dayandığımı sordun. Öncelikle hiç düşünmeyerek. Ve dahası bazen aklıma bile gelmiyor. Ve benim yaşımda bu pek zor değil. Biz insanlar hayatta çeşitli aşamalardan geçeriz. Çok küçük bir çocukken ölümü çok düşünürüz. Hatta bazılarımız bu konuyu saplantı haline getirir. Ölümü keşfetmek zor değil. Yalnızca etrafımıza bakıp ölü şeyleri görüyoruz. Yapraklar, zambaklar, sinekler, böcekler, evcil hayvanlar ölüyor. Ölü hayvanları yiyoruz. Bazen bir kişinin ölümünü duyuyoruz ve kısa süre sonra ölümün herkese geleceğini fark ediyoruz. Büyük annemize, annemize, babamıza, hatta kendimize. Bu konuyu gizli gizli düşünürüz. Ana babalarımız, öğretmenlerimiz, çocuklar için ölümü düşünmenin kötü bir şey olduğunu düşünüp bu konuda sessiz kalırlar veya cennet, melekler, sonsuza dek yeniden kavuşma, ölümsüz ruhlar gibi peri masalları anlatırlar bize. Ernest, Murgis'in sözlerini takip ediyor olması umuduyla durakladı. Ya sonra? Murgis çok iyi takip ediyordu. Sonra boyun eğiyoruz, aklımızdan çıkarıyoruz veya gözü pek hareketlerle ölüme açıkça meydan okuyoruz. Ve sonra yetişkin haline gelmeden hemen önce yine bu konuda bol bol düşünmeye başlıyoruz. Bazıları buna yanaşmasa veya yaşamaya devam etmeyi reddetse de çoğumuz kendimizi yetişkin görevlerimize, bir kariyer ve aile edinmek, kişisel gelişim, mal edinmek, güç kazanmak, yarışta önde gelmek gömerek ölümün farkındalığını gizliyoruz. Ben şimdi hayatın bu aşamasındayım. Bu aşamadan sonra hayatın daha sonraki çağına giriyoruz. Orada ölümün farkındalığı tekrar ortaya çıkıyor ve artık ölüm belirgin biçimde göz korkutucudur. Gerçekte çok yakındadır. Bu noktada ya bu konuyu çok fazla düşünme ve hala elimizde olan hayatın tadını çıkarma ya da çeşitli şekillerde ölüm hiç gelmeyecekmiş gibi yapma seçeneğimiz vardır. Ya sen? Sen ölüm hiç gelmeyecekmiş gibi mi yapıyorsun? Hayır, bunu yapamam. Psikiyatr olarak çalıştığım için hayat ve ölüm konusunda büyük sıkıntılar yaşayan çok fazla insanla konuşuyorum. Bu nedenle de sürekli olarak bu gerçekle karşılaşmak zorunda kalıyorum. Sana yeniden sorayım o zaman. Murders'ın sesi artık yumuşak ve dikkatliydi. Bütün kötülüğünü kaybetmişti. Nasıl dayanıyorsun? Ölüm karşında dururken ve yalnızca tek bir hayatın varken hayatın herhangi bir noktasından, herhangi bir etkinlikten nasıl zevk alabiliyorsun? Soruyu tersine çevireyim Murders. Belki ölüm hayatı daha önemli, daha değerli kılıyordur. Ölüm gerçeği hayat etkinliklerine özel bir keskinlik, acı tatlı bir nitelik kazandırıyor. Evet, rüya boyutunda yaşamanın sana ölümsüzlük kazandırdığı doğru olabilir ama bana göre senin hayatın can sıkıntısı içinde geçiyor gibi görünüyor. Bir süre önce senden hayatını anlatmamı istediğimde tek bir sözcükle cevap verdin. Bekliyorum. Hayat bu mu? Beklemek yaşamak mı? Hala geriye kalan bir hayatın var Murges. Neden dolu dolu yaşamıyorsun onu? Yapamam, yapamam dedi Murges başını biraz daha öne eğerek. Artık var olmamak, canlılar arasında olmamak, hayatın bensiz devam etmesi düşüncesi çok, çok korkunç. Yani lanetin anlamı sonsuz bir intikam değil, değil mi? Laneti son hayatının sonuna gelmekten kaçınmak için kullanıyorsun. Sonunun gelmesi çok korkunç, artık olmamak. İşim gereği öğrendiğime göre dedi Ernest uzanıp Murges'in pençesine dokunarak. Ölümden en fazla korkanlar ölümü içlerinde çok fazla yaşamamış hayatla yaklaşanlardır. Bütün hayatı kullanmak en iyisi. Ölüme tortudan yanıp kül olmuş bir kaleden başka bir şey bırakma. Hayır, hayır diye inledi Murges başını iki yana sallayarak. Bu çok korkunç. Neden bu kadar korkunç olsun? Gel analiz edelim. Ölüm hakkında çok korkunç olan şey tam olarak ne? Bunu birden fazla yaşadın zaten. Her ölüşünde bir sonraki hayata geçmeden önce kısa bir aralık olduğunu söyledin. Evet bu doğru. O kısa anlarla ilgili ne hatırlıyorsun? Kesinlikle hiçbir şey. Ama önemli olan da bu değil mi Murges? Öldüğün zaman bilincin olmuyor. Ölüm bilincin sona ermesi. Bunun güven verici olması mı gerekiyor diye kükredi Murges. Bana nasıl dayandığımı sordun. Cevaplarımdan biri bu. Aynı zamanda çok, çok uzun zaman önce yaşayan bir başka filozofun düsturu da rahatlatıyor beni. Ölümün olduğu yerde ben yokum, benim olduğum yerde ölüm yok. Bunun, ölü olduğun zaman ölüsündür ifadesinden bir farkı var mı? Büyük farkı var. Ölümde sen yok, sen ve ölüm aynı anda var olamazsınız. Ağır ağır konular dedi Murges. Sesi zorlukla duyuluyor, başı neredeyse yere değiyordu. Bana yardımı dokunan başka bir bakış açısına daha değineyim Murges. Bir Rus yazardan öğrendiğim bir şey bu. Şu Ruslar, bu pek neşeli bir şey olmayacak. Dinle, ben doğmadan önce yıllar, yüzyıllar, bin yıllar geçti. Doğru mu? Bunu inkar edemem. Murges yorgun bir şekilde başını salladı. Ve ben öldükten sonra 1000 yıl geçecek, doğru mu? Murges yine başını salladı. Böylece hayatımı iki geniş ve birbirine benzer karanlık havuzlardaki parlak bir kıvılcım olarak görüyorum. Benim doğumumdan önce var olan karanlık ve ölümümü takip eden karanlık. Bu etkili olmuş gibiydi. Murges dikkatle dinliyordu, kulakları dikilmişti. Sonraki karanlıktan bu kadar korkarken, ilk karanlığa karşı bu kadar kayıtsız oluşumuz seni şaşırtmıyor mu Murges? Murges birden ayağa kalkıp ağzını inanılmaz büyüklükte açarak esnedi. Dişleri pencereden süzülen ay ışığında parlıyordu. Galiba yavaş yavaş gitsem iyi olacak dedi ve ağır ağır, kediye benzemeyen bir tarzda yürüyerek pencereye doğru gitti. Bekle Murges, dahası var. Bugünlük yeter. Düşünecek çok şey var. Bir kedi için bile. Bir dahaki sefere Ernest. Yengeç rostosu. Ve o yeşil çimenli tavuktan. Bir dahaki sefere mi? Ne demek istiyorsun Murges? Yanlışı tamir etmedin mi? Belki evet, belki hayır. Sana söyledim. Bir kere de düşünecek çok şey var. Ben gidiyorum. Ernest tekrar sandalyesine çöktü. Yorulmuştu, sabrı tükenmişti. Daha önce hiç bu kadar sinir bozucu ve yorucu bir seans geçirmemişti. Ve şimdi hepsinin boşa çıktığını görüyordu. Murges'in yürüyüp gidişini seyrederek kendi kendine mırıldandı. Git git, sonra da ekledi, çok yaşa. Annesinin o alaycı İbranice sözleriydi bunlar. Bu sözler üzerine Murges durdu ve geri döndü. Seni duydum, zihnini okuyabiliyorum. Eyvah diye düşündü Ernest. Ama başını kaldırıp üzerine gelmekte olan Murges'le yüzleşti. Evet, seni duydum, çok yaşa dediğini duydum. Ve onun ne anlama geldiğini biliyorum. İyi Almanca bildiğimi bilmiyor muydun? Beni kutsadın. Duyacağımı düşünmesen de iyi sağlıkla gitmemi diledin. Ve bu beni çok etkiledi. Çok etkiledi. Seni nelere katlanmak zorunda bıraktığımı biliyorum. Bu kadını özgür bırakmayı ne kadar istediğini biliyorum. Yalnızca onun değil kendi iyiliğin içinde. Ama olağanüstü çabalarından sonra bile yanlışı tamir etmede başarılı olup olmadığını bilmemene rağmen yine de bana iyi sağlık dileyecek zarafete ve sevecen nezakete sahipsin. Bu benim şimdiye kadar aldığım en cömert hediye olabilir. Hoşça kal dostum. Hoşça kal Murges dedi Ernest Murges'in bu kez daha canlı, daha zarif kedi yürüyüşüyle gidişini izlerken. Bu benim hayal gücüm mü yoksa Murges hissedilir ölçüde küçüldü mü? Belki yeniden karşılaşırız dedi Murgis yürüyüşünü bozmadan. Kaliforniya'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Sana sözüm var Murgis diye arkasından seslendi Ernest. Burada iyi yemekler yiyeceksin. Yengeç rostosu ve kişniş. Her gece. Tekrar karanlık. Ernest'in sonra gördüğü şey pembemsi şafak aydınlığıydı. Artık zorlu günün gecesinin anlamını biliyorum diye düşündü yatağında oturup gerinirken. Uyuyan Artemis'i seyretti. Artık Murgis'in rüya boyutundan çıkacağından emindi. Ama ya kedi lanetinin gerisi? Onların hiçbiri tartışılmamıştı. Ernest birkaç dakika boyunca cinsel açıdan insafsız ve doymak bilmez bir kadınla birlikte olma olasılığını düşündü. Sessizce yataktan çıktı. Üzerini giyip alt kata indi. Ayak seslerini duyan Artemis seslendi. Ernest, hayır bir şeyler değişti. Özgürüm, biliyorum, bunu hissediyorum. Gitme lütfen, gitmene gerek yok. Kahvaltıyla geri döneceğim. 10 dakika sonra diye ön kapıdan seslendi. Ekstra susamlı ve krem peynirli sandviç için acil bir ihtiyaç duyuyorum. Dün caddenin aşağısında bir şarküteri görmüştüm. Yatak odası penceresinin açılıp Artemis'in sesini duyduğunda arabasına binmek üzereydi. Ernest aşırı vejetaryen olduğumu hatırlıyorsun değil mi? Krem peynir istemiyorum. Acaba şey alabilir misin? Biliyorum, avokado. Listemde vardı zaten. Yazarın notu. Bu kitapta hem masalcı hem de öğretmen olmaya çalıştım. Bu iki rol birbiriyle çatıştığı ve araya ilgi çekici pedagojik yorumlar sokmayla hikayenin çarpıcı hızını sürdürmek arasında seçim yapmam gerektiği durumlarda hep hikayeyi öncelikli tuttum ve dolaylı yoldan öğretme görevini yerine getirmeye çalıştım. Daha fazla tartışmayla ilgilenen okuyucularım web sayfama başvurabilirler. www.yalom.com. Burada profesyonel literatüre ilgili referanslarımı ekledim ve 6 hikayenin çok sayıda teknik yönünü tartıştım. Hasta mahremiyeti, hikaye ve hikaye olmayan arasındaki sınır, terapötik ilişki, burada ve şimdi yaklaşımı, terapistin şeffaflığı, varoluşçu terapi yaklaşımları ve yas tutma dinamikleri. Kitabın sonu 20 Nisan 2000.